Ayrım 25. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 278. Aydın Menderes artık yoktu. Ömrünün son senelerini tekerlekli sandalyeye mahkum geçiren, trajedileri, intiharları, kazalarıyla Kennedy ailesine benzetilen Menderes ailesinin siyaset sahnesindeki son ferdiydi. Sami Ofer artık yoktu. AKP'den aldığı alengirli ihalelerle tanınıyordu. Ölümü bile şaibeliydi. İsrailli iş adamı evinde ölü bulundu. Tayyip Erdoğan'ın annesi vefat etti. Kısıklı'daki villasının bahçesinde taziyeleri kabul etti. İş dünyası kuyruk oldu. Televizyonlardaki eğlence programları yayından kaldırıldı. Adeta yas ilan edilmişti. Gazetelere kim daha büyük başsağlığı ilanı verecek yarışı yapıldı. Tenzile Erdoğan'ın tabutuna Suudi kralının gönderdiği ipek örtü örtüldü. Karacaahmet'te toprağa verildi. Bilahare Tayyip Erdoğan'ın 1988'de vefat edip Kasımpaşa kulaksız mezarlığına defnedilen babası Ahmet Erdoğan'ın naaşı çıkarıldı. Annesinin kabrinin yanına taşındı. Van Erciş'teki depremde ağır hasar gören Atatürk İlkokulu yeniden inşa edildi. Atatürk levhası kaldırıldı. Tenzile Ana İlkokulu yapıldı. Bu okul Kemal Kılıçdaroğlu'nun da eğitim gördüğü okuldu. Kayıp listemiz çok uzundu. Yeşilçam'ın efsane yönetmeni Ömer Lütfi Akat, Hollywood'da film çeviren jönümüz Muzaffer Tema, tiyatro duayeni Sönmez Atasoy, ölümüyle Türkiye'yi şoke eden cıvıl cıvıl Defne Joy Foster, ilk kadın spikerimiz Jülide Gülizar, karikatürist İsmail Gülgeç, gazeteciler Hikmet Bila ve Orhan Tokatlı, ressam seramik sanatçısı Ümran Baradan, Bayan Yohyoh Esin Afşar, Olacak O Kadar'ın olmazsa olmazı Fatma Murat, sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Şükran Ay, en kapsamlı argo sözlüğünü hazırlayan yazar, şair, ressam Hulki Aktunç, ilk Türk kadın opera sanatçısı Meral Menderes, Türk reklamcılığının kurucusu kabul edilen Eli Acıman, sosyalist hareketin öncü isimlerinden Mihri Belli ve kahramanlık türkülerinin Davudi sesi, hayatı boyunca darbeci olmadığını anlatmaya gayret eden 12 Eylül 1980'in zoraki sembolü Hasan Mutlucan vefat etti. Kıvırcık Ali olarak tanınan halk müziği sanatçımız Ali Özütemiz'i trafik kazasında, ekolojik yaşam ve organik gıda denince ilk akla gelen isim Victor Ananias'ı ise Fethiye'de yediği zehirli mantardan kaybettik. İki Oscar'lı Elizabeth Taylor ve Komiser Colombo Peter Falk doğal yollardan, İngiliz soul ve caz şarkıcısı Amy Winehouse uyuşturucudan öldü. Rezaletler, kepazelikler, skandallarla dolu 2011'i Keşan müftüsü taçlandırdı. Yılbaşına saatler kala yaptığı açıklamada, Noel Baba pencereden bacadan giriyor, doğru dürüst biri olsa kapıdan girerdi, Kur'an-ı Kerim evlere kapıdan girin diyor, neden bacadan giriyor ki dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan tutuklandı. Takdir yüce Türk milletinindir. Bu tarihi sözlerin sahibi İlker Başbuğ Silivri'ye tıkıldı. Genelkurmay Başkanı terörist olmuştu. Trajikti, komikti. Emrinde 700 bin kişilik silahlı askeri gücü bulunan komutan, dandik dundik internet siteleri kurup, hükümeti bu internet siteleriyle yıkmaya teşebbüsten suçlanıyordu. Cumhuriyetle hesaplaşma süreci başlamıştı. Atatürk'ün koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Gül, "Atatürkçü olmayı kendime hakaret sayarım. Atatürk ideolojisi darbeler ideolojisidir. Atatürk ideolojisi faşist ideolojidir." diyen Mümtazer Türk Öneyi, Atatürk Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atadı. Bu arkadaş, Kürt sorununun çözümü için de APO'nun paşa yapılmasını, Bodrum'a yerleştirilmesini, maaşa bağlanmasını önermişti. Milli Eğitim Bakanlığı genelge yayınladı, 19 Mayıs törenlerinin stadyumlarda yapılmasını yasakladı. Stadyum şenliklerinin Hitler Almanyası'nı çağrıştırdığı öne sürülüyordu. Oysa herkes biliyordu ki 19 Mayıs Atatürk'ü anma bayramı olsun, anılmasın isteniyordu. Diyanet İşleri Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa kampanya başlattı. İlk öğretim öğrencilerini sömestr tatilinde umreye götürdü. 5 gün Mekke'de, 5 gün Medine'de kalınıyordu. Deniz Feneri'nden el çektirilen 3 savcı hakkında iddianame yazıldı. Resmen sanık oldular. Görevi kötüye kullanmaktan 11 sene hapisleri isteniyordu. Almanya dolandırıcıları yargılıyor, biz savcıları yargılıyorduk. Üstelik Deniz Feneri savcılarının sanık olduğu davada Deniz Feneri savcılarının tutukladığı Zahit Akman tanık olarak dinlendi, iyi mi? Savcılar sanık olmuş, sanık tanık olmuştu. BDP Genel Başkanı Demirtaş, ana dilde eğitime karşı olduğunu açıklayan genelkurmaya bindirdi. Ha onbaşı konuşmuş, ha genelkurmay başkanı. Bizim nazarımızda zerre kadar değeri yok dedi. Genelkurmay başkanının terörist diye hapse tıkılmasına gıkını bile çıkarmayan genelkurmay karargahı, onbaşı denilmesine pek öfkelendi. Onur ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle tazminat davası filan açtı. Neticede dava reddedildi. Genelkurmay zerre kadar tazminat alamadı. 12 Eylül iddianamesi kabul edildi. Kenan Evren 1 numaralı, Tahsin Şahinkaya 2 numaralı sanık oldu. Zaten başka sanık yoktu. Aslında soruşturma açıldığında Nejat Tümer de sanıktı. Bir ay sonra öldü. Kala kala 2 sanık kaldı. Onlar da tutuksuz yargılanıyordu. Biri 94, öbürü 86 yaşındaydı. İşemeye gidecek halleri yoktu. 12 Eylül 1980 darbesinde 650 bin kişi gözaltına alınmış, 230 bin kişi yargılanmış, 50 kişi asılmış, 171 kişi işkenceyle öldürülmüş, 300 kişi şüpheli şekilde ölmüş, 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılmış, 30 bin kişi sakıncalı diye işini kaybetmişti. Güya yargılıyorlardı. Madem herkesi yargılıyorsunuz, muhtırayı veren büyük anıt niye dışarıda geziyor diye sordular. AKP milletvekili anayasa hukukçusu Profesör Burhan Kuzu hukuki olarak izah etti. Bana ne ulan, git savcıya söyle atsın içeri dedi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı adalete işte böyle bakıyordu. Fransa Anayasa Konseyi ifade özgürlüğüne aykırı buldu, soykırımı inkar yasasını iptal etti. Yargıyı iktidarın emrine sokmaya çalışan Türkiye, iktidarın emrine girmeyen Fransız yargısı sayesinde soykırımcı olmaktan kurtulmuştu. Hükümetimiz Fransa soykırım arıyorsa Cezayir'e baksın. Ankara'ya Cezayir anıtı dikeceğiz, TBMM'de Cezayir soykırımı kanunu çıkaracağız filan diyordu. Cezayir Başbakanı çıktı, Türkiye yakamızdan düşsün, bizim kanımızdan faydalanmaya, sömürmeye hakkınız yok dedi. Türkiye'yi rezil rüsva eden bu açıklama bizim basın tarafından sansürlendi. 4 senedir devam eden Hrant Dink davasında örgüt yok, sıradan cinayet kararı çıktı. Katilin abi dediği polis muhbiri Erhan Tuncel tahliye edildi. İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Nedim Şener, Hanefi Avcı, Aziz Yıldırım'a örgüt üyesi denirken, Dink cinayetinde örgüt mörgüt yok diyorlardı. Aynı gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na örgüt lideri olmaktan 397 sene hapis istendi. İzmir'in milletvekili Mustafa Balbay zaten tutukluydu. Başkanı da içeri tıkılmak isteniyordu. Yani bir tek "Teslim ol İzmir, etrafın sarıldı" diye megafonla anons yapmadıkları kalmıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tutuklandı. AKP'den başkanken gayet iyiydi. MHP'ye geçince ayvayı yemişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. MHP'den istifa etti ama paçayı kurtaramadı. İbreti alem için 42 gün yatırıldı, öyle bırakıldı. Hapisten çıkınca "Keşke başbakanımızı dinleseydim. Dinlemediğim için pişman oldum. İnsan büyüklerini dinlemeli. Başbakan benden yaşça küçük ama makam olarak büyük. Örfümüz, ananemiz bunu gerektirir. Hata ettim. Sağlıklı bir ortamda kendisinden özür dilerim" diyordu. Demokrasimizin vaziyeti buydu. İleri demokrasimizin vaziyeti ise şuydu. AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Lig TV'de yorumculuk yapmaya başlamıştı. Hem vekilliğinin dışında ekstra maaş alması etik değildi, hem de mecliste olması gereken saatlerde ekranda olması anormaldi. Sordular kendisine "bu davranışınız doğru mu" diye. Başbakanı kastederek "beyefendiye sorulmuş, gerisi lafı güzaf" cevabını verdi. Paul Auster'ın Kış Günlüğü isimli son kitabı ABD'den önce Türkiye'de yayımlanmıştı. "Kitaplarınızı imzalamak için Türkiye'ye gelecek misiniz?" diye sordular. "En çok endişelendiğim ülke Türkiye. Hapisteki gazeteci sayısı 100'ü geçti. Bu yüzden Türkiye'ye gelmeyi reddediyorum" dedi. Başbakanımız kızdı. "Gelsen ne olur, gelmesen ne olur. Sanki sana çok muhtacız" dedi. "Türkiye seninle gurur duyuyor" diye alkışlandı. Kişi başına kitap okuma oranı Afrika'nın bile gerisinde olan Türkiye'de Paul Auster'ın "gelmem" demesiyle Hotantu kralının "geleyim mi" demesi arasında fark yoktu. Takvimi merak ediyorsanız bunca hadise sadece Ocak ayı içinde yaşanmıştı. KCK soruşturmasını yürüten savcı Sadrettin Sarıkaya resmi yazı gönderdi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner ve eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş'i ifadeye çağırdı. Neden? Çünkü BDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na polis baskını yapılmıştı. Aramalar sırasında mutabakat taslağı bulunmuştu. Oslo'da PKK ile masaya oturulup varılan mutabakattı. MİT'ciler devlete ve anayasal düzene karşı anlaşma yapmak suçuyla ifadeye çağrılmıştı. Hemen birkaç saat sonra İstanbul Emniyeti'nde KCK operasyonlarını yürüten terörle mücadele müdürüyle istihbarat müdürü görevden alındı. Adeta bilek güreşi yapılıyordu. MİT'ciler ifade vermeye gitmeyince yakalama kararı çıktı. Yakalama kararı çıkınca jet hızıyla tek maddelik kanun çıkarıldı. MİT mensuplarına ve başbakanın özel temsilcilerine dokunulmazlık zırhı getirildi. Tayyip Erdoğan kozmik odasını yargıdan kaçırıyordu. Cumhurbaşkanı aynı gün içinde jet hızıyla onayladı. Hukuk dediğin işte böyle olurdu. Hakan Fidan aklandı, savcıların elinden kurtarıldı. Ertesi gün savcı Sadrettin Sarıkaya görevden alındı. 5 sene önce bir başka savcı Sarıkaya, savcı Ferhat Sarıkaya, terör örgütü elebaşı diye Yaşar Büyükanıt'ı içeri tıkmaya çalışmış ve görevden alınmıştı. Adalet Bakanımız adeta isyan etmişti. Karanlık güçlerin savcının üstüne gittiğini söylemişti. Bülent Arınç görevden alınan savcıyı TBMM'de hukuk müşaviri olarak işe almayı teklif etmişti. Yandaş medya canhıraş makaleler döşenmiş, savcı Sarıkaya'yı tek parti zihniyetinin infaz ettiğini yazmıştı. Şimdi bir başka savcı Sarıkaya, savcı Sadrettin Sarıkaya görevden alınıyor, hükümetimizden ve yandaş medyamızdan çıt çıkmıyordu. AKP'nin işine gelen savcı Sarıkaya cici, AKP'nin işine gelmeyen savcı Sarıkaya çirkindi. O gün düğmeye basıldı. 2004'te AB'ye uyum ayaklarıyla AKP tarafından kurulan özel yetkili mahkemeler gene AKP tarafından lağvedildi. Güya lağvedildiler ama Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk davalarına bakmaya devam edecekler. Bu davalar bittikten sonra kapatılacaklardı. Böylece zaten bu davalar için kurulmuşlardı, işleri bitince kapatılacak diyenler haklı çıkmıştı. MİT müsteşarının kurtarılıp savcının tasfiye edildiği gün Tayyip Erdoğan Medipol Hastanesi'ne yattı, gene ameliyat oldu. Sindirim sistemi operasyonunda son aşamanın tamamlandığı açıklandı. O dönemde yazılan iddialara göre MİT krizinin tam ameliyat olacağı günlere denk gelmesi Tayyip Erdoğan'ı kuşkulandırmıştı. Hastaneye bir gün önce yatmış olsaydı krize müdahale edebilmesi imkansızdı. Ameliyat olacağını yakın çevresi dışında kimse bilmediğine göre MİT hamlesi neden şimdi yapılmıştı? Yoksa telefonları mı dinleniyordu? Bu şüpheyle böcek araması yaptırıldı. Çalışma ofisini didik didik arayan polisler temiz olduğunu, dinleme cihazı bulunmadığını rapor etti. Polisler gitti, MİT görevlileri arama yaptı. Portatif prizde 2 adet böcek bulundu. Nasıl olurdu? Polisler nasıl bulamazdı? Tayyip Erdoğan'la MİT'çiler durum değerlendirmesi yaptı. Polise bilgi verilmemesi kararı alındı. Bir hafta sonra polisler gene çağrıldı. Ofiste tekrar arama yaptırıldı. Polisler gene temiz olduğunu söyledi. Polisler gitti, MİT görevlileri arama yaptı. Bu defa 4 adet böcek bulundu. Taraflar bir araya getirildi, yüzleşme yapıldı. Polisler kesinlikle böcek olmadığını, MİT'çilerin kendilerini suçlamak için ofise koymuş olabileceğini söylediler. Kırılma anıydı. Tayyip Erdoğan polisler yerine MİT'çilere güvendi. Elbette bunların hepsi iddiaydı ama şakır şakır yazılıyor, yalanlanmıyordu. Yine yalanlanmayan iddialara göre Başbakanlık Koruma Ekibi bu mevzu yüzünden değiştirildi. Kısa süre önce Tayyip Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen telefon kayıtları ortaya çıkmıştı. Remzi Gür'le konuşurken kaydedildiği, Remzi Gür'den para istediği öne sürülmüştü. Bu konuşma hem Tayyip Erdoğan hem de Remzi Gür tarafından yalanlandı, montaj denildi. Söz konusu telefon kayıtları internet yoluyla gazetelere gönderilmiş, kimse yayımlamamış, sadece Ulusal Kanal ve Aydınlık Dergisi yayımlamıştı. Generallerin, profesörlerin, gazetecilerin telefon kayıtları hiç sorunsuz yayınlanırken, Tayyip Erdoğan'ın kayıtlarını yayımlayan Ulusal Kanal ve Aydınlık yöneticileri derhal tutuklanmıştı. Başbakan taburcu oldu. MİT mevzusu taburcu olamadı, kanamaya devam ediyordu. Hükümetle cemaat arasında kavga olduğu iddia ediliyordu. Yargının, polisin, Fethullah Gülen cemaati tarafından ele geçirildiği öylesine kabullenilmişti ki, cemaatin isteği dışında böyle bir hamle yapılamayacağı varsayılıyordu. Israrla kurcalanıyor, deşiliyordu. Dolayısıyla plan değiştirilmesi gerekiyordu. Başbakanımız İmam Hatip Lisesi planı taktı. Dindar gençlik yetiştireceğiz dedi. Dindar olmasınlar da tinerci mi olsunlar dedi. Halbuki dindar cumhurbaşkanı denilen Abdullah Gül, İmam Hatip'ten değil düz liseden mezun olmuştu. Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Beşir Atalay, Egemen Bağış, Ahmet Davutoğlu, kabinenin çoğunluğu düz lisedendi. Dinsiz mi yetişmişlerdi? Ali Babacan kolej mezunuydu, ateist miydi? Tayyip Erdoğan AKP gençlik kollarına hitaben konuştu. Dindar gençlikle neyi kastettiğini açıkladı. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin davacısı bir gençlikten bahsediyorum dedi. Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesinden alıntıydı. Bu cümlenin devamı vardı. Tayyip Erdoğan devamını söylememişti. Necip Fazıl bu cümlenin devamında halka değil hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken bir gençlik diyordu. Tayyip Erdoğan orasını es geçmişti. Ağzındaki baklayı çıkarmamıştı ama aklındaki baklayı çıkarmıştı. Kindar gençlik isteniyordu. Buraya parantez açıyorum. Herhangi bir imada bulunmak için söylemiyorum. Gün gün arşiv tarayan gazeteci gözlemi olarak aktarıyorum. Tayyip Erdoğan'ın gizemli ameliyatlarından sonra dini vurguları, öbür dünya bu dünya kıyaslamaları arttı. Hatta yakında vasiyetim kelimesini bile kullanacaktı. Cumhurbaşkanı Gül Facebook hesabından Çankaya Köşkü'nün aslında 1071 rakımlı olduğunu duyurdu. O zamana kadar 864 rakımlı bilinirdi. E daha ne olsundu? Memleket dindar cumhurbaşkanına kavuşunca hem Çankaya'nın yüksekliği bile artmıştı, hem de Türklerin Anadolu'yu fethiyle Abdullah Gül'ün Çankaya'yı fethi aynı rakama denk gelmişti. ATV'nin yeni dizisi Uçurum'da Fahişe Mama karakterine CHP milletvekili Profesör Nur Serter'in adı soyadı verildi. Çok ayıp, çok nefret görmüştük ama kindarlığın böylesini ilk defa görüyorduk. Dindar kindar almış yürümüşken CHP'liler birbirini yemeye devam ediyordu. Olağanüstü kurultay yapıldı. O günleri hatırlamayanlar inanmakta güçlük çekecek ama sadece 24 saat sonra bir olağanüstü kurultay daha yapıldı. Bu iş kurultaylı olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu ABD başkanı bile olurdu. CIA'in gölge kuruluşu olarak bilinen Stratfor'un iç yazışmaları WikiLeaks tarafından yayınlandı. Türkiye'nin kirli çamaşırları ortaya saçıldı. Para karşılığında veya gönüllü olarak istihbarat veren gazetecilerimiz, profesörlerimiz, bürokratlarımız vardı. Sızmadıkları ne kamu kuruluşu kalmıştı ne de bakanlık. Memleketi satmak isteyenler öylesine kuyruk olmuştu ki, Türkiye için özel genelge yayınlamışlardı. Kaynakların koordine edilmesini, ufak tefek bilgilerle vakit kaybedilmemesini istemişlerdi. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'ın Stratforcularla pek sıkı fıkı olduğu ortaya çıkmıştı. Stratfor Başkanı, bu adam büyük kaynak, onunla yaptığım görüşme kesinlikle gizli kalmalı diyordu. Başbakanın sağlığıyla yakından ilgilendikleri, kaç sene ömrü kaldığını merak ettikleri anlaşılıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı yapılan Sezgin Tanrıkulu, TR-705 kod numarasıyla Stratfor'un kaynakları arasında gösteriliyordu. CIA Başkanı sürpriz şekilde Ankara'ya geldi. Başbakanın günlük programında bile görünmüyordu. Baş başa görüştüler. Bu ziyaret milattı. Bu ziyaretten itibaren başımıza gelmeyen kalmadı. 3 gün sonra Afganistan'da helikopterimiz düştü. 4'ü binbaşı, 12 şehit verdik, teknik arıza denildi. Metal, gri, yandan kulplu, kilitli, US Army envanteri. Amerikan tabutlarıyla getirdiler şehitlerimizi. Aynı gün Şam Büyükelçiliğimiz boşaltıldı. Suriye'deki vatandaşlara yurda dönün çağrısı yapıldı. Esad, Esed oluverdi. 40 yıllık kâni olmuştu yani. En başta Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere yandaş medyada Esed denmeye başlandı. Basın eliyle psikolojik harekat yürütülüyordu. Esedleştirerek dilimize yabancılaştırıyor, ötekileştiriyorlardı. Nevruz geldi. Batman'daki gösterilerde resmi kıyafetli bir polis Ahmet Türk'e yumruk attı, gözünü morarttı. Birinci sayfalara haber bile olamadı. Gazeteler sözleşmiş gibi arka sayfalarda küçücük yer verdiler. Açılım varken yumruk atıldığında kapaktan 9 sütun manşet yapılıyordu. Şimdi tek sütun bile olamamıştı. Geçen seferki yumruğun ertesi günü 2 polis şehit edilmişti. Bu seferki yumruğun ertesi günü 6 polis şehit edildi. Nedim Şener ve Ahmet Şık serbest bırakıldı. 375 gün yatmışlardı. Nedim televizyona çıktı. Silivri'ye dair çok şey anlattı ama eşinin anlattığı bambaşkaydı. Arama cihazından geçerken üzerindeki düğme öttü diye kızımın eteğini çıkarttılar. Kızım babasına kavuşmak için beline kazak sardı diyordu. Nedim'in kızı 9 yaşındaydı. Nedim ağlıyor, Türkiye utanıyordu. Madımak davası zaman aşımından düştü. İnsanlık zamana yenilmişti. Tayyip Erdoğan'a sordular ne düşünüyor diye. Milletimiz için hayırlı olsun dedi. 28 Şubat defteri açıldı. Emekli orgeneral Çevik Bir tutuklandı. Herkesi Silivri'ye tıkarken Çevik Bir'i Sincan'a tıktılar. 28 Şubat sürecinde Erbakan hükümetini tehdit etmek için tankların geçirildiği yerdi Sincan. Rövanşın kanıtıydı. Çevik Bir'in yardımcısı Erol Özkasnak tutuklandı. 28 Şubat'ta askeri istihbaratın başında bulunan jandarma eski genel komutanı Fevzi Türker'i tutuklandı. 28 Şubat'ın jandarma genel komutanı Teoman Koman tutuklandı. 3 gün arayla, 5 gün arayla general yakalanıyor. Hem mevzu devamlı gündemde tutuluyor hem de adeta zevk alınıyordu. Hele YÖK eski başkanı Profesör Kemal Gürüz tutuklandığında öyle sevindiler ki manşetlerden havai fişek patlatmadıkları kalmıştı. Başbakanımız içeri tıkılan generaller için 30 sene de geçse suçlular hesap verir diyordu ama 30 sene önce öldürülen DİSK başkanı Kemal Türkler'in davası da tıpkı Madımak gibi AKP iktidarında zaman aşımından düşüyordu. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu kuruldu. İlk olarak Güneş Sokağı gidip Süleyman Demirel'i dinlediler. 28 Şubat'ın darbe olmadığını, kararlarının yasal olduğunu söyledi. Bugünkü çamaşır dünkü güneşte kurutulmaz, bugün siz geçmişteki yanlışları araştırıyorsunuz, yarın da bir başkası çıkar bugünkü yanlışları araştırır dedi. Yandaş basın Demirel'e dümdüz gitti. Hilmi Özkök Anadolu Ajansı'na konuştu. 28 Şubat'tan hiç bahsetmedi. 12 Eylül hatırasını anlattı. 12 Eylül müdahalesinden kısa süre önce komutanıma gittim. Ayrılmayı düşünüyorum, bilgisayar yazılımcılığı yapacağım dedim. Zannettim ki deli misin, nereye gidiyorsun falan diyecek. Tabii gidebilirsin dedi, çok şaşırdım. Meğer ihtilal olacakmış, haberim yok. İhtilal oldu, istifalar durduruldu. Sonra 22 sene generallik yaptım dedi. Emri altında görev yapan komutanlar darbeci diye içeri tıkılırken kasaptaki ete soğan doğramam diyen Hilmi Özkök 12 Eylül'den bile haberinin olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Mehmet Ağar'ın Susurluk'tan aldığı ceza onandı. 2 sene yatmak üzere Aydın Yeni Pazar cezaevine konuldu. Kimin hangi hapishanede yatacağı büyüklerimizin takdirine göre değişiyordu. Ahalimiz ise halinden pek memnundu. Mesela İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Erzurum'a gitti. Bir vatandaş geldiğinize çok sevindim diye seslenince, "Yapma yahu, nereden bileyim sevindiğini, takla at da göreyim, çal davulcu," dedi. Davulcu çaldı, vatandaşımız dakikalarca göbek attı. 25. ayrımın sonu, sayfa 288.